14. ayrım, sayfa 152. Derin abiler, derin sırlar. Necdet Pekmezci. Kırcıyı devlet uğurladı. Silahların Polonya'dan Almanya'ya nakli işi yine Haluk Kırcı'ya düşüyordu. Abdullah Çatlı Kırcı'ya Almanya'ya gitmek isteyip istemediğini soruyordu. Kırcı ilk kez yurt dışına çıkacak olmanın heyecanı ile düşünmeden teklifin hemen üzerine atlıyordu. Ancak küçük bir sorun vardı. Pasaport ve vize alması mümkün değildi. Çünkü adı hala arananlar listesindeydi. Bu soruları Abdullah Çatlı'ya sorduğunda merak etme, Ankara'dan gereken ayarlamaları yapacağım. Sen 3 tane düzgün çekilmiş fotoğrafını ver diyordu. Fotoğrafları alan Çatlı Ankara'ya gidiyor, bir gün sonra da Kırcı'ya gelmesi için telefon açıyordu. Kırcı eşine Almanya'da düzenlenen bir fuara katılacağı yalanını söylüyor, Ankara'ya gidiyor ve Çatlı'nın kaldığı otele yerleşiyordu. Almanya'daki işi basitti. Eğitimi alınan gençleri Çatlı aramış ve Polonya'daki silahların alınması talimatını vermişti. Kırcı sadece gençlere göz kulak olacaktı. Çatlı pasaportu Kırcı'ya veriyor, uçağının bir gün sonra hareket edeceğini söylüyordu. Ertesi gün uyanan Kırcı otelin kahvaltı salonuna iniyor ve Çatlı'yı arıyordu. Abdullah Çatlı ile Korkut Eken bir köşede sohbet ediyorlardı. Kırcı yanlarına gitti, selam verdi ancak oturmadı. Abdullah Çatlı Kırcı'ya uçak biletini veriyordu. Köln'e akşam saatlerinde hareket edecek uçakta yer ayrılmıştı. Bilet 1. sınıf ve geri dönüş tarihi de açıktı. Çatlı otelden ayrılırken Kırcı'ya birkaç saat işinin olduğunu, kendisiyle havalimanında buluşacağını söylüyordu. Abdullah Çatlı havalimanına geldiğinde yalnız değildi. Yanında Korkut Eken'in görevlendirdiği biri vardı. Kırcı yabancı şahısla sadece el sıkıştı. Çatlı para dolu bir zarfı Kırcı'ya uzatırken yaptığı harcamalarını ayrıntılı not etmesini, silah taşıma işini yapacak olanlara da bol cep harçlığı vermesini öğütlüyordu. Kırcı yanındakini sorunca da Çatlı şu bilgiyi veriyordu. Her ihtimale karşı amca, yani Korkut Eken, bu arkadaşı gönderdi. Polis kontrolünden geçerken yanımızda bulunacak. Haluk Kırcı yurt dışı seyahatine devlet tarafından uğurlanıyordu. Köln'de Kırcı'yı Yusuf ile Ali karşılayacaklardı. Fotoğraf hariç her şey sahte. Uçak Köln'e inmek için alçalırken Kırcı da yeni bir ülke görmenin mutluluğunu yaşıyordu. Ama kaçaklık, mahpusluk yaşamıştı, aksiliklere alışkındı. İşlerin yolunda gitmesi bile onu tedirgin etmeye yetip artıyordu. Elindeki pasaporta fotoğraf hariç bilgilerin tamamı sahteydi. Bunun tedirginliği içinde kontrol noktasına yaklaşırken tedirginlikten bir türlü kurtulamıyordu. Son anda aklına Abdullah Çatlı'nın öğüdü geldi. Pasaportunun arasına 1. sınıf yolcu biletini koy. O zaman dikkatli kontrol etmezler demişti Abdullah Çatlı. O da son anda denileni yaptı. Arasında 1. sınıf bilet ve açık dönüş tarihi olan biletin bulunduğu pasaportu görevliye verdi. Görevli gelişi güzel baktıktan sonra yüzüne bile bakmadan pasaportu Kırcı'ya uzatmıştı. Kırcı'ya güven gelmiş, bildiği 3-5 Almanca kelime ile görevliye teşekkür etmiş ve iyi akşamlar dilemişti. Kapıya çıktığında kendisini bekleyenleri göremeyen Kırcı kısa süreli de olsa panik yaşıyordu. Tam kendi kendine söylenmeye başlayacağı sırada Ali el sallayarak yanına geliyor, Yusuf'un da her ihtimale karşı diğer kapıda beklediğini söylüyordu. Ali'nin kullandığı otomobille Frankfurt'a doğru yola çıktıklarında Kırcı derin bir nefes alıyordu. Ali Kırcı'ya eşini kayınpederinin evine gönderdiğini, bu nedenle kendisinde kalacağını söylüyordu. Gece geç saatlerde Frankfurt'a giren derin adamlar tam da adlarına uygun bir lokantada yemek yiyorlardı. Kırcı ve iki arkadaşı kapanmak üzere olan İtalyan lokantasına tam zamanında giriyorlardı. Yaşamında bir ilki daha yaşıyordu Kırcı. Almanya'da hem de İtalyan lokantasında yemek yiyordu. Silahlar Almanya'ya naklediliyor. Polonya'daki malzeme için Frankfurt'tan 2 araç yola çıkıyordu. Birinde Kırcı ve Yusuf, diğerinde ise Murat ve Alman kız arkadaşı vardı. Malzemeler Murat'ın kullandığı otomobile yüklenecekti. Zulalar hazırlanmış, hafta sonu Polonya'ya doğru hareket etmişlerdi. Kırcı ne olur ne olmaz diyerek ikinci bir plan yapıyor. Murat'a silahların yakalatılması durumunda PKK'nın Digorkod adlı militanına satacağını söylemesini öğütlüyordu. Sevkiyat planlandığı gibi aksilik çıkmadan yapılıyor, malzeme Yusuf'un evinin bodrumuna konuluyordu. Ekip ilk başarılarını kafaları iyice çekerek kutluyordu. Eken de yurt dışında. Almanya'ya silahlar gönderildikten sonra Abdullah Çatlı yurt dışı seyahatlerini arttırıyordu. Hatta bir yolculuğa da Korkut Eken ile birlikte çıkmışlardı. Yurt dışı dönüşlerinde bazı fotoğraflar, fotoğraftakilerin adresleri ve o kişilerin fiziksel özelliklerini anlatan yazılar yazıyor, hazırladığı raporları da Ankara'ya gönderiyordu. Bir gün yanında iki özel harekat polisi ile bürosuna geliyor ve bu kişileri Haluk Kırcı ile tanıştırıyordu. Adları Susurluk kazasından sonra ortaya çıkan Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Sakarya, Sait Yıldırım, Sami Gece ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun da aralarında bulunan isimler sık sık Abdullah Çatlı ile görüşüyorlardı. Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı'ya özel harekatçılarla ilgili şu bilgileri veriyordu. Bunların hepsini Korkut Eken yetiştirmiş, aslan gibi çocuklar. Yıllarca dağda kalmışlar, büyük sıkıntılar yaşamışlar. Ama heyecanlarını kaybetmemişler. Çok samimi olduklarına inanıyorum. Ayrıca Korkut Eken ile ilişki içinde olduğumuzu biliyorlar. Kimden öğrenmişlerse geçmişimi ve kim olduğumu da biliyorlar ve saygı duyuyorlar. Özel bir takım görevler aldıklarını duydum. İstanbul'a tayin olunan Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz neredeyse Çatlı'nın bürosundan ayrılmıyorlardı. Vakitlerini çoğunlukla burada geçiriyorlardı. Değişik yerlerde görev yapsalar da zaman zaman ikişerli üçerli gruplar halinde özel ve derin görevler için yolları sık sık İstanbul'a düşüyordu. Dursun Karataş'ın izinde. Abdullah Çatlı tam da o günlerde Haluk Kırcı'ya Paris'ten telefon açıyor, acilen Almanya'ya uçmasını istiyordu. Konuşmasının sonunda durumun acil olduğunu vurgulamak için "Çok önemli, Yusuf'u ara seni alsın" uyarısı yapıyordu. Artık Haluk Kırcı'nın yurt dışına çıkmasında bir sorun görünmüyordu. Almanya yolculuğunda kendisine verilen pasaport yanındaydı. Hemen yola çıkıyor, Frankfurt Havalimanı'nda Kırcı'yı Selim ve Yusuf karşılıyordu. Selim yolda Paris'ten Abdullah Çatlı'nın yanından döndüğünü anlatıyor ve bir notu Kırcı'ya uzatıyordu. Çatlı'nın el yazısıyla yazdığı notta iki küçük, bir büyük ve yeteri kadar çekirdek yazıyordu. Kırcı Çatlı'nın üç silah ve mermileri istediğini anlıyordu. Haluk Kırcı Metin ile birlikte geceyi bir otelde geçirmiş, sabah da Selim gelmişti. Öğle saatlerinde ise ekibe Yusuf katılıyordu. Yusuf'un iş yerinden izin alması zor olmuştu. Metin trenle Paris'e doğru yola çıkarken Kırcı, Yusuf ve Selim de arabayla aynı şehre doğru hareket ediyordu. Sınırı geçtiklerinde Haluk Kırcı Abdullah Çatlı ile telefonda görüşüyordu. Çatlı daha sonra Yusuf'a Republic Meydanı'ndaki McDonald's'a gelmelerini söylüyordu. Buluştuktan sonra eylemci grup bir Arap lokantasına gidip yemek yiyordu. Haluk Kırcı yine merak içindeydi. Nihayet gecenin ilerleyen saatinde yalnız kaldıklarında Abdullah Çatlı Paris'te bulunma gerekçelerini açıklıyordu. Hedef DevSol lideri Dursun Karataş'tı. Dursun Karataş'a öfkeliydi Çatlı. Bu kahpe az arkadaşımızın kanına girmedi. Alper'i hatırlarsın. Hani cuma namazı çıkışında arkasından vurulan Alper. O zaman bunun emri üzerine şehit edildiğini söylemişlerdi. Rahmetli tek başına hem okulda hem okulun olduğu bölgede bunlara göz açtırmıyordu. İnfaz grubu Çatlı'nın yine eski bir arkadaşının evine yerleşiyordu. Kırcı ve diğerleri Paris'i gezerlerken Abdullah Çatlı Dursun Karataş'ın adresini almak için görüşmeler yapıyordu. Kırcı'ya telefon açıyor, ekibi eve çağırıyordu. Çatlı sıkıntılıydı çünkü nokta adresi vermesi gerekenler bu sözlerini yerine getiremiyorlardı. Dursun Karataş'ın kaldığı apartmanın adını, bulunduğu caddeyi veriyorlar ancak kaç kişi oldukları, daire numarası ve kullandıkları otomobillerin plakalarını veremiyorlardı. 5 katlı apartmanda 20 daire vardı. İşte Çatlı'nın canını sıkan bu durumdu. Operasyon tatsız başlamış ve tatsız sürecekti. Abdullah Çatlı artık ümidini kesmiş, sadece elemanlarına pratik yaptırmak için Dursun Karataş'ın bulunduğu bildirilen apartmana göreve göndermişti. Göreve giden infaz ekibi bu durumu bilmiyor, ciddiye alıyor. Dursun Karataş'ı kimin infaz edeceği konusunda zaman zaman ufak tefek tartışmalar da yaşanıyordu. Birkaç gün süren gözetleme ve beklemeden sonra operasyonu sona erdiriyorlardı. Ordi Havalimanı'ndan Çardı ve Kırcı birlikte İstanbul'a dönüyordu. Apo'ya suikast. Devlet özellikle de dönemin başbakanı Tansu Çiller, Abdullah Öcalan'ı ortadan kaldırmak için kendisine gelen herkese kucak açıyordu. ''Ben Apo'yu öldüreceğim.'' diyenlere kucak dolusu paralar veriliyor, ancak hiçbirinden sonuç alınamıyordu. Apo'ya suikast konusu MIT, dolayısıyla Mehmet Eymür ve Mehmet Ağar arasında ciddi bir rekabete dönüşüyordu. Tansu Çiller İsrail'e gidiyor, bu ülkeden 50 milyon dolarlık silah alım anlaşması yapıyordu. İstanbul Polat Rönesans Oteli'nin süit odasında Mehmet Ağar, yardımcısı Ertuğrul Ogan, high-tech yetkilileri Ronnie Lern ve Gobi Cohen ile bir araya geliyorlardı. 50 milyon dolara anlaşıldı. Silahlar örtülü ödenekten gelen parayla alınacaktı ama hibe edilmiş gibi gösterilmişti. Mossad bu paranın karşılığında silah ve PKK'ya ait kampların bilgisini verdi. Öcalan'a suikast için Suriye'de evler tutuldu. Çiller'in tek amacı vardı. En büyük rakibi olarak gördüğü Mesut Yılmaz'ı siyaseten bitirmekti. Bu en büyük hamle olacaktı. Apo'ya suikast yapılması görevi özel harekatçı polislere veriliyordu. Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz o günlerde yine Çatlı'nın şirketine gidiyorlardı. Onları her zamanki gibi Kırcı ağırlıyor, akşam da bir meyhaneye gidip efkar dağıtıyorlardı. Rakılar içiliyor, sohbet kıvamını buluyordu. Dilsizleri dillendiren, suskunları gevezeleştiren, en gaddarları bile duygusallaştıran, yüreği yufkaları katılaştıran alkol özel harekatçıları hüzünlendiriyordu. Ara ara dalgınlaşıyorlar, boş boş kadehlere bakıyorlardı. Neden sonra biri ağabey diyordu Haluk Kırcı, belki bir daha görüşemeyiz diyor ve gözlerini Haluk Kırcı'dan kaçırıyordu. Kırcı ısrarla ne olduğunu sormasına rağmen polislerden bir yanıt alamıyordu. Her ikisi de kendi derin dünyalarında bir süre kayboluyorlardı. Biri daha fazla dayanamıyor, ağzındaki baklayı çıkarıyor. ''Yakında Şam'a gidiyoruz.'' diye konuşuyordu. Diğeri de arkadaşının erken çözülmesinin huzuruyla ''Şam'a gidiyoruz, Şam'a.'' diye aynı sözleri tekrar ediyordu. Sonra da başlıyorlardı anlatmaya. İşi bombayla bitireceğiz ve bombayı herifin tam kıçının altına yerleştireceğiz diye eylemin ayrıntılarını anlatıyorlardı. Haluk Kırcı'yı da heyecan sarıyor, Abdullah Öcalan'ın nasıl öldürüleceği konusunda alınan kararlar ulu orta konuşuluyordu. Emniyet gönüllülük esasına dayanan 5 kişilik bir ekip oluşturuyordu. Ekibin içinde Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz da vardı. Saatler ilerleyip rakı hükmünü sürmeye başlayınca hüzün, kaygı bir yanda kalıyor, özel harekatçılar kahraman olmanın dayanılmaz tadına kendilerini bırakıyor ve anlattıkça açılıyorlardı. Abdullah Öcalan Şam'da bir villada kalıyordu. Eylem planı çok sade ve kestirmeydi. Villanın tam karşısında dizi dizi apartmanlar yükseliyordu. Apartmanlardan birinin Abdullah Öcalan'ın villasını tam karşıdan gören bloktaki zemin katı Türkmen kökenli Suriye uyruklu bir aile tarafından kiralanacak, infaz timi değişik yollarla Şam'a gidecek ve buradan tünel kazarak hedefe ulaşacaktı. Villanın altına yüklü miktarda patlayıcı yerleştirilecekti. Polisler Ankara'da briefinge alınmışlar, villanın konumu ile ilgili fotoğraflar üzerinde çalışmışlar, mesafe konusunda bilgilendirilmişlerdi. Aynı zamanda da tünel kazma konusunda deneyimli madenciler tarafından da pratik eğitimden geçirilmişlerdi. Her şey tamam gibi görünüyordu. Rakı masasında konuşulan orada kalmıyor, Haluk Kırcı hemen bilgilendirmek için Abdullah Çatlı'yı arıyordu. Abdullah Çatlı yine Ankara'daydı. İstanbul'a döner dönmez Haluk Kırcı ile bir araya geliyorlardı. Haluk Kırcı polislerden duyduklarını en ince ayrıntısına kadar anlatıyordu. İbrahim Şahin ile yemek. Bu olayın üzerinden çok geçmiyor, Abdullah Çatlı Ankara'dan gelen ağır misafiri olduğunu söylüyor ve Kırcı'yı yemeğe davet ediyordu. Yemekte söz haliyle dönüp dolaşıp Öcalan'a suikast konusuna geliyordu. İbrahim Şahin, Çatlı ve Kırcı'ya polislerin anlattıklarını doğruluyor ve destek istiyordu. ''Bu çocuklar sizinle gurur duyuyorlar, geçmişlerinizi biliyorlar.'' diye söze giriyor ve Çatlı'ya dönerek ''Özellikle sana aşıklar, Ankara'dan kaçıp kaçıp yanınıza geldiklerini biliyorum. Şimdi bunları sonu belli olmayan bir göreve göndereceğiz. Sizden ricam bu yiğitlere moral desteği vermenizdir.'' Kahramanlık hikayeleri. İbrahim Şahin'in isteğini kırmıyorlar. Gerek Abdullah Çatlı ve gerekse de Haluk Kırcı fırsat buldukça polislerle bir araya geliyordu. Abdullah Çatlı infaz timini yemeğe davet ediyor, orada kahramanlık öyküleri anlatıyordu. Polisler artık günlerini İstanbul'da geçiriyorlardı. Hayranı oldukları Çatlı ve Kırcı ile sohbet ediyorlar, kahramanlık öyküleri, kısaslar dinliyorlardı. İlişki deşifre oluyor. Abdullah Çatlı Ankara'dan İstanbul'a döndüğünde canı iyice sıkkındı. Odasına geçtikten sonra yanına Kırcı'yı çağırıyor, kapıyı kapatıyor ve çantasından bir fotokopi çıkarıyordu. Faks metni olduğu belli olağan kağıtta okudukları Kırcı'yı şaşırtıyordu. Faksların siyasi parti genel başkanlarına gönderildiği anlaşılıyordu. Okudukça kızıyor, düşünüyor ve artık bir şeylerin aksi gittiğini anlamaya başlıyordu Kırcı. Altında bir gazetecinin ismi bulunan metinde Abdullah Çatlı ile İbrahim Şahin'in yemek yedikleri lokantanın adı veriliyor, konuştukları konularla ilgili bazı bilgiler yazıyordu. Efendim bunlar eylem birliği içinde siyasi cinayetler işleme hazırlığındadırlar. Konuşmalarından bunları net olarak anladım. Bir vatandaş olarak sizi uyarmak ve işlenmesi muhtemel cinayetlerin önüne geçmek için size bu mektubu yazmayı uygun buldum. Faksa tarih ve saat vardı ama hangi numaradan gönderildiğine ilişkin bir bilgi yoktu. Kırcı metni ikinci kez okuduktan sonra kaygılanıyor, huzursuz oluyordu. Çatlı ise rahat görünüyor, yazılanları çok da ciddiye almıyordu. Haluk Kırcı ne olur ne olmaz diyerek özel harekatçı polislerin bir süre iş yerlerine gelmemesini öneriyor, Çatlı da bunu kabul ediyordu. İyi, o zaman sen konuş, bir müddet yanımıza sokulmasınlar, şirkete gelip gitmesinler, birlikte görünmeyelim. Aynı günlerde Öcalan'a suikast operasyonu da yatıyor, polisler vakitlerinin çoğunu Ankara'da geçirmeye başlıyorlardı. Kırcı polislerle görüşüyor, yanlarına bir süre uğramamalarını söylüyordu. Sarılık oluyor. O ülke senin, bu ülke benim dolaşan, sık sık yolculuk yapan Abdullah Çatlı rahatsızlanıyor ve tedavi olmak için hastaneye gidiyordu. Doktoru sarılık şüphesiyle bir süre istirahat etmesini öneriyordu. Birkaç gün istirahat eden Çatlı yine Ankara'ya geliyordu. Ankara'dan döndükten sonra bürosuna gidiyor ve Haluk Kırcı'yı yanına çağırıyordu. Faks'ta yazılanları ciddiye almayan Abdullah Çatlı'nın bu fikri Ankara'da değişiyordu. Kırcı'nın karşısına oturduğunda sinirli ve gergin görülen Çatlı, Ankara'da duyduklarını anlatıyor, metnin gazeteci değil dönemin MİT kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür tarafından yazıldığı yönündeki düşüncesini aktarıyordu. Bu gelişmenin çok da hayra alamet olmadığını söylüyor, geçmişinden dolayı kendilerinin yumuşak karın olarak görüldüğünü belirtiyordu. Kırcı, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in konuyla ilgili ne düşündüklerini soruyordu. Korkut Eken'in de tedirgin olduğunu, gelişmelerden memnun olmadığını anlatan Çatlı, İbrahim Şahin'in ise hala olayı ciddiye almadığını söylüyordu. İbrahim Şahin'in kendisine rahat olmasını, gerekirse Mehmet Eymür ile görüşeceğini anlatıyordu Çatlı. Bu organizasyonun en başında olan bulunan adam bazı olaylardan dolayı korkuyor. Bunun içinde mezarlıkta ıslık çalıyor. Biz onun ne yapmak istediğini biliyoruz. İcabında gider bizzat konuşurum. Sen hiç kafana takma. Abdullah Çatlı'yı yaren Korkut Eken'in de endişelenmesiydi. Emekli asker Korkut Eken tedirgin olduğuna göre kendilerinin hayli hayli yanma riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyordu. Oracık'ta kararını açıklıyor, örgütün yurt içi ve dışı faaliyetlerini askıya almasını istiyordu. Çarkın ve yorulmaz İstanbul'da. Çatlı örgütü uyumaya yatıyor, bu sırada Ankara'da da rüzgarlar sert esiyordu. Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz'ın tayinleri İstanbul'a çıkıyor, ekibin diğer üyeleri Ankara'da kalıyorlardı. Oğuz Yorulmaz ve Ayhan Çarkın yine Çatlı'nın bürosuna gidip gelmeye başlıyordu. Ayhan Çarkın tayinin İstanbul'a çıkmasını kendisi istemişti. Artık çok şeye aldırmıyor, haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Bir seferinde Kırcı'ya, dağlarda savaşırken dostluklar, fedakarlıklar hep üst düzeydeydi. Tezvirat, dedikodu, bencillik yoktu. Şehre geldikten sonra sinir bozucu olaylar meydana gelmeye başladı. Savaşın sıcak yüzü soldukça insanların gerçek yanları veya niyetleri ortaya çıktı. Riyakarlık, bencillik, gammazlama, kıymet bilmeme. Sinirlerin bu tür ilişkileri kaldırmıyor. Onun için İbrahim Bey'in kalmamız yönündeki ısrarına rağmen Oğuz'la buraya geldik demişti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 163.